Tersine Dünya Okulu, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Çitlenbik Yayınları 3. Basım, Ekim 2010. Türkçe'ye çeviren Bülent Kale. Bu kitap 329 sayfadır, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Mart 2012, okuyan Fatih Önal. Buyurun girin bayanlar baylar. Uruguaylı yazar Eduardo Galeano'nun sivri kalemi, Meksikalı baskı ustası Jose Guadalupe Posado'nun çizimleriyle yan yana geliyor ve işte karşınızda Tepe Taklak, Tersine Dünya Okulu. Galeano bu kitabında okuru yer yer gülümsetmesine rağmen dünyanın aldığı korkunç hali gözler önüne seriyor. Çocukların istismarından suç dünyasına, ırkçılıktan cinsiyet ayrımcılığına kadar pek çok konudaki fikirlerini mizahi bir dille ama gayet de gerçekçi bir şekilde paylaşıyor. Gerçekleri çarpıcı bir şekilde dile getirirken başka bir dünyaya açılan yolun kapılarını işaret etmeyi de ihmal etmiyor. Umut için bir mumda Eduardo Galeano yakıyor. Pek çok umut kaynağı var. Eğer umudun içecek suyu olmasa susuzluktan ölürdü. Neyse ki büyük kalabalık insan grupları var. Zapatistalar gibi, topraksız köylüler gibi. Tek olası dünya bu değil. Gerçeklik her sabah yeniden bir çarpışma. Kim 1 Ocak 1994'te ormanın içlerinden Zapatistaların çıkacağını söyleyebilirdi ki? Kimse bunu öngörmedi ve şapkadan tavşan çıktı. Bu şu demek, hala hayat var, uslu uslu boyun eğmeyi reddedenlerin arzusu. Bu dünya tepe taklak ve bakalım onu ters çevirebilecek miyiz, onu deniyoruz. Helena için bu kitabı ona borçluyum. Tepe taklakın çok fazla suç ortağı var. Onları ihbar etmek büyük bir zevk. Jose Guadalupe Posada, 1913'te ölen Meksikalı büyük sanatçı, aramızdaki tek masum. Bu kitaba bugünceye eşlik eden gravürler sanatçının haberi olmadan yayınlandı. Yazar başlarken Helena Viagra, Karl Hübener, George Marchini ve onun elektronik fareciği olmadan bu sayfalardaki suçları işleyemeyeceğini itiraf eder. İlk suç girişimini okuyup yorumlayarak Walter Ashugar, Carlos Alvarez Insua, Nila Batista, Roberto Bergai, David Campao, Antonio Doniate, Gonzalo Fernandez, Mark Wright, Juan Gelman, Susana Iglesias, Carlos Machado, Mariana Mactas, Luis Linho, Raquel Villagra ve Daniel Weinberg de bu kötülüğe katkıda bulundular. Rafael Balbi, Jose Barrientos, Mauricio Beltran, Susan Bergholz, Rose del Olmo, Milton Deritis, Claudio Duran, Juan Gasparini, Claudio Hughes, Pier Paolo Marchetti, Stella Maris Martinez, Dora Miron Campos, Norberto Perez, Ruben Prieto, Pilar Royo, Angel Rocco, Hilary Sanderson, Pedro Scaron, Horacio Tubio, Pino Ungerfield, Alejandro Valle Beyaza, Jorge Ventocilla, Guillermo Voxman, Gabby Weber, Winfried Wolf ve Jan Ziegler'in de bu suçta az ya da çok payları var. Son olarak imkansızların koruyucusu Santa Rita da büyük ölçüde sorumludur. Montevideo, 1998 ortaları. Türkiye baskısı için ek. Türkiye'li okurlar bugüne dek kurtulabilmişlerdi. Ama iyi örgütlenmiş bir çete onları da bu kitabın kurbanı yaptı. Bülent Kale suça olan eğilimlerini açık ederek kitabı çevirdi. Orhan Yılmazkaya ve Elif Genco çevirinin ilk halini okuyup yorumladılar. Murat Oğurlu, Bilge Ceren Şekerciler, Siren İdemen ve Yücel Göktürk'ün de bu suçta gayretli katkıları oldu. Her biri ahlaki ve yasal olarak sorumludurlar. Montevideo 2004'ün başları. Buyurun girin bayanlar baylar. Buyurun girin, tersine dünyanın okuluna gelin. Büyülü fener yükselsin, görüntü ve ses, hayatın illüzyonu. Herkese bedava. İzleyenler aydınlansın, gelecek nesillere iyi örnek olsun. Ateş saçan nehri görmeye gelin, geceyi aydınlatan bay güneşi. Gün ortasında çıkan ay hanımı, gökyüzünden kovulan yıldız hanımefendileri. Kral tahtına oturmuş soytarıyı, Lucifer'in evreni bulutlandıran nefesini, elinde aynayla dolaşan ölüleri, cadıları, şarlatanları, ejderhaları ve vampirleri, bir çocuğu meteliğe dönüştüren sihirli değneği, kumarda kaybedilen dünyayı. Alelade taklitlerinden sakınınız. Görmeye geleni Tanrı korusun. Gelmeyeni Tanrı affetsin. Hassas olanlar ve yaşı tutmayanlar giremez. 18. yüzyıl büyülü fener çığırtkanlarından uyarlanmıştır. Ders programı. Tersüne Dünya Okulu. Örneklerle eğitmek. Öğrenciler, adaletsizliğin temel ilkeleri, ırkçılığın ve cinsiyetçiliğin temel ilkeleri, korku okumaları, korku eğitimi, korku endüstrisi, biçki dikiş kursları, ısmarlama düşman nasıl yaratılır? Etik seminerleri, alıştırmalar, hayatta başarılı olmanın ve dost kazanmanın yolları, faydasız kötü alışkanlıklara direnme dersleri, dokunulmazlık sahibi sınıflar, vaka incelemeleri, insan avcılarının dokunulmazlığı, gezegen yok edicilerinin dokunulmazlığı, kutsal otomobilin dokunulmazlığı, yalnızlığın pedagojisi, tüketim toplumu dersleri, ileri iletişimsizlik dersleri, karşı okul, vaat ve ihanet olarak 1000 yılın sonu, çıldırma hakkı. Anne babalara mesaj. Günümüzde insanlar hiçbir şeye saygı göstermiyor. Eskiden erdem, onur, gerçek ve yasalardan oluşan bir dayanağımız vardı. Günümüz Amerikan yaşamında çürüme günden güne yayılıyor. Başka yasalara itaat edilmeyen yerde çürüme tek yasa olur. Çürüme bu ülkenin altını oyuyor. Erdem, onur ve hukuk hayatımızdan buharlaşıp uçtu. Al Capone'un gazeteci Cornelius Vanderbilt Jr.'a yaptığı açıklamaları. Röportaj Al Capone cezaevine gönderilmeden birkaç gün önce 17 Ekim 1931'de Liberty dergisinde yayınlandı. Alice dönerse. Bundan 130 yıl önce Harikalar Diyarı'nı ziyaretinden sonra Alice bir aynanın önünden geçti, tersine dünyayı keşfetmek için. Alice bizim zamanımızda tekrar dünyaya gelseydi, bir aynanın içinden geçmesine gerek kalmazdı. Pencereden bakması yeterdi. Eğer köpeğinizi eğitmeye karar verdiyseniz, bu doğru kararınızdan dolayı sizi kutlarız. Kısa zamanda köpek ve sahibi arasındaki rollerin çok açık olduğunu fark edeceksiniz. Uluslararası Purin Merkezi. Tersine Dünya Okulu. Örneklerle eğitmek, öğrenciler, adaletsizliğin temel ilkeleri, ırkçılığın ve cinsiyetçiliğin temel ilkeleri. Örneklerle eğitmek. Tersine Dünya Okulu eğitim kurumlarının en demokratiğidir. Giriş sınavı gerektirmez, kayıt parası almaz, derslerini bedavaya verir, herkese ve her yerde, yerde ve gökte. Bu okul bir biçimde insanlık tarihi boyunca ilk kez evrensel iktidarı ele geçiren sistemin kendisinden doğmuştur. Tersine Dünya Okulu'nda kurşun su üstünde kalmayı öğrenir, mantar suya batmayı, yılanlar uçmayı ve bulutlar yollarda sürünmeyi. Başarı modelleri. Tersine Dünya tersine ödüllendirir. Alçak gönüllülüğü küçük görür, çalışmayı cezalandırır, vicdansızlığı ödüllendirir, yamyamlığı besler. Hocaları doğaya iftira eder, adaletsizlik doğanın kanunu derler. Eğitim dünyasının saygın üyelerinden Milton Friedman, İşsizliğin doğal kuralından bahseder. Doğa kanunu yüzünden diye açıklar Richard Herrnstein ve Charles Murray, siyahlar sosyal merdivenin en alt basamağındadır. John D. Rockefeller, işindeki başarılarını açıklamak için doğa en yeteneklileri ödüllendiriyor ve yararsızları cezalandırıyor deme alışkanlığındaydı ve bir yüzyıldan daha fazla bir zaman sonra dünyanın sahiplerinden pek çoğu Charles Darwin'in kitaplarını onlara zaferi haber vermek için yazdığına inanmaya devam ediyor. En yeteneklilerin hayatta kalması mı? Yol açmak ve hayatta kalmak için en faydalı yetenek öldürme içgüdüsüdür. Büyük şirketler küçük şirketlerin tadına baktığında ya da güçlü ülkeler zayıf ülkeleri yiyip yuttuğunda insani bir erdem oluyor ama sıradan işsiz ve yoksul biri elinde bıçakla yiyecek aramaya çıktığında canavarlığın bir kanıtı olarak sunuluyor. Her yoksulun kendinde barındırdığı tehlikeyi ve deliliği dışa vuran antisosyal patolojiden muzdarip olanlar, sosyal başarının sağlıklı modellerinden esinleniyor. Alt sınıflar becerilerini aşağıdan zirvelere bakarak öğreniyorlar. Kazananların örneklerini çalışıyor, daha da kötüsü onların hünerlerini taklit etmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ama Meksika televizyonunun efendisi ve sahibi Don Emilio Azcárraga'nın da hep söylediği gibi, lanetlenenler her zaman lanetleneceklerdir. Bir bankayı yağmalayan bankacının bu çabasının meyvelerinin keyfini rahatça çıkarması ihtimali, bir bankayı soyan soyguncunun kendini hapiste ya da mezarda bulması ihtimaliyle doğru orantılıdır. Bir suçlu ödenmeyen bir alacağı yüzünden borçluyu öldürdüğünde infazın adı hesaplaşma oluyor. Ama uluslararası teknokrasi alacağını tahsil etmeye karar verdiğinde borçlu ülkenin infazına ödeme planı deniyor. Finansal kötü yüreklilik ülkeleri rehin alarak iliğini kemiğini kurutuyor, fidyeyi ödeseler bile onları kızgın yağda pişiriyor. Kıyaslanırsa herhangi bir eşkıya güneş altında kalmış bir Drakula'dan bile daha savunmasız görünür. Dünya ekonomisi örgütlü suçun en geçerli ifadesidir. Parayı, ticareti ve krediyi kontrol altında tutan uluslararası örgütler, yoksul ülkelere ve bütün ülkelerin yoksullarına karşı eli kanlı bombacıları bile utandıracak profesyonel bir soğukkanlılık ve dokunulmazlıkla terör uyguluyor. Sahtekarların sokaklarda boş bulunanları avlayarak uyguladıkları üçkağıtçılık sanatı, başarılı bir politikacı yeteneğini ortaya koyduğunda yüce bir şey oluyor. Dünyanın varoşlarında devlet şefleri, ülkelerinin indirimli mal ve kalıntılarını dönem sonunda tasfiye fiyatına satıyorlar. Tıpkı şehirlerin varoşlarında suçluların baskınlarda elde ettikleri ganimetleri yok pahasına satmaları gibi. İşledikleri cürümlerde muzaffer payesi kazanan generallerin toptan yaptığı işi kiralık katiller perakende olarak yapıyor. Köşe başında iş tutan yan kesiciler, bilgisayarları başında spekülasyon yapanların sanatının düşük teknoloji uyarlamasını gerçekleştiriyor. Doğa ve insan haklarını en fazla ihlal edenler asla hapse girmez. Onlarda cezaevlerinin anahtarları var. Günümüzün tersine dünyasında evrensel barışı en çok gözeten ülkeler, en çok silah üreten ve diğer ülkelere en çok silah satan ülkelerdir. En itibarlı bankalar, en çok uyuşturucu parası aklayan ve en çok çalıntı parası aklayan bankalardır. En başarılı endüstriler gezegeni en çok zehirleyenlerdir. Çevrenin korunması onu yok eden şirketlerin en parlak işidir. En kısa zamanda en çok insanı öldürenler, en az işle en çok parayı kazananlar ve doğayı en ucuza en fazla yok edenler dokunulmazlık ve kutlamayı hak ederler. Tersine dünyanın büyük şehirlerinde yürümek bir tehlike, nefes almak bir kahramanlıktır. İhtiyacın tutsağı olmayan korkunun tutsağıdır. Bazıları sahip olmadıklarına sahip olabilme arzusundan uyuyamaz. Diğerleri sahip olduklarını kaybetme korkusundan. Tersine dünya bizi komşumuzu bir güvence değil bir tehdit olarak görmemiz için eğitir. Bizi yalnızlığa iter, kimyasal uyuşturucular ve sibernetik dostlarla teselli eder. Eğer serseri bir kuruşun işini daha önce görmezse, açlıktan, korkudan ya da sıkıntıdan ölmeye mahkum oluruz. Bu özgürlük, bu tehdit altındaki talihsizliklerden birini seçme özgürlüğü mü bizim tek olası özgürlüğümüz? Tersine dünya, bize gerçekliği değiştirmek yerine ona katlanmayı, dinlemek yerine onu unutmayı, geleceği hayal etmek yerine onu kabullenmeyi öğretiyor. Suç böyle uygulanıyor ve böyle öneriliyor. Suç okulundaki zorunlu dersler iktidarsızlık, unutkanlık ve teslimiyet. Ancak çok açık ki mutluluğu olmayan mutsuzluk, karşı yüzü olmayan yüz, cesaretini aramayan cesaretsizlik yoktur. Karşı okulunu bulmayan okulda. Öğrenciler. Çocukların çocuk olma hakları her geçen gün daha fazla reddediliyor. Dünya zengin çocuklara para muamelesi yapıyor, paranın davrandığı gibi davranmayı öğrensinler diye. Dünya yoksul çocuklara çöp muamelesi yapıyor, çöpe dönüşsünler diye. Orta sınıftakileri ne zengin ne de yoksul olanları televizyona bağlıyor. Vakit henüz erkenken tutsak hayatını kader olarak bellesinler diye. Çocuk olmayı başaran çocuklar çok şanslı, çok büyülüler. Yukarıdakiler, aşağıdakiler ve ortadakiler. Kimsesizlik okyanusunda ayrıcalıklıların adaları yükseliyor. Güçlülerin yalnızca güçlülerle karşılaştıkları ve bir an bile güçlü olduklarını unutmadıkları lüks toplama kampları bunlar. Büyük Latin Amerika kentlerinin bazılarında adam kaçırma bir alışkanlık oldu ve zengin çocukları korku baloncuğuna kapatılmış olarak büyüyor. Duvarlarla çevrilmiş evlerde yaşıyor, elektrikli tellerle ve silahlı bekçilerle çevrilmiş büyük evlerde ya da ev kümelerinde, gece gündüz korumalar ve kapalı devre güvenlik kameralarıyla gözetleniyorlar. Zengin çocukları tıpkı para gibi zırhlı araçlarda yolculuk ediyor. Şöyle bir uzaktan bakmanın dışında şehirlerini tanımıyorlar. Metroyu Paris'te ya da New York'ta keşfediyorlar ama São Paulo ya da başkent Mexico City'de asla kullanmıyorlar. Onlar yaşadıkları şehirde yaşamıyorlar. Küçük ölçekli özel cennetlerini gözetleyen bu koca cehennem onlara yasak. Sınırların ötesinde insanların çok çirkin, kirli ve kıskanç olduğu bir korku bölgesi uzanıyor. Küreselleşme çağının ortasında çocuklar artık hiçbir yere ait değil. Ama en az yeri olanlar, en çok şeye sahip olanlar. Onlar köksüz büyüyor. Kültürel kimlikleri ellerinden alınmış ve gerçekliğin bir tehlike olduğu yargısı dışında herhangi bir sosyal duygudan yoksunlar. Onların vatanı giysilerinin markaları, dilleri ise modern Morse alfabesi. Dünyanın çok farklı ve en uzak şehirlerinde ayrıcalıklı çocuklar, alışkanlıklarında ve eğilimlerinde birbirlerine çok benziyor. Tıpkı zamandan ve mekandan bağımsız havaalanlarının ve alışveriş merkezlerinin kendi aralarında benzeşmesi gibi. Sanal gerçeklikte eğitiliyor ve yalnızca korkmak ya da satın alınmak için var olan asıl gerçekliğe dair hiçbir şey bilmiyorlar. Fast food, fast cars, fast life. Doğumlarından itibaren zengin çocukları tüketim ve gelip geçicilik için eğitilir ve çocuklukları makinelerin insanlardan çok daha güvenilir olduğu öğretilerek geçer. Yetişkinliğe adım attıkları gün her arazide yola alabilen ilk dört tekerleklilerin anahtarları veriliyor ellerine. Bu arada sibernetik otoyollarda tam gaz yol alırlar. Görüntüleri ve malları yiyip yutarak, zapping ve shopping yaparak kimliklerini teyit ederler. Siber çocuklar da siber uzayda, kentin sokaklarında avare dolaşan terk edilmiş çocuklarla aynı yalnızlıkta yol alırlar. Çocuk dünyası. Karşıdan karşıya geçerken çok dikkatli olmalı diye açıklıyordu Kolombiyalı eğitimci Gustavo Vilches bir grup çocuğa. Yeşil ışık yansa bile önce bir yanınıza sonra diğer yanınıza bakmadan sakın karşıya geçmeyin. Sonra Vilches çocuklara bir keresinde kendisine bir otomobilin çarptığını ve onu sokağın ortasına bir külçe gibi fırlattığını anlattı. Neredeyse hayatına mal olan o felaketi hatırlayınca Vilches yüzünü buruşturdu. Ama çocuklar soruyordu. Otomobil ne markaydı? Klimalı mıydı? Üstü açılıp kapanıyor muydu? Sis lambaları var mıydı? Motoru kaç silindirliydi? Vitrinler. Erkek çocuklar için oyuncaklar, Rambolar, Robocoplar, Ninjalar, Batmanler, canavarlar, makineli tüfekler, tabancalar, tanklar, otomobiller, motosikletler, kamyonlar, uçaklar, uzay gemileri. Kız çocukları için oyuncaklar, Barbiler, Heidiler, ütü masaları, mutfaklar, blenderlar, çamaşır makineleri, televizyonlar, bebekler, kundaklar, biberonlar, dudak boyaları, oklavalar, makyaj setleri, aynalar. Daha zengin çocukları çocuk olmayı bırakmadan ve yalnızlığı dalgınlığa çeviren, korkuyu maskeleyen pahalı uyuşturucuları keşfetmeden çok önce yoksul çocuklar içlerine bali ya da tiner çeker. Zengin çocukları lazer ışıklı tabancalarıyla savaşçılık oynarken, sokak çocukları gerçek kurşunlar tarafından tehdit edilir. Latin Amerika'da çocuklar ve gençler toplam nüfusun neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu yarımın yarısı sefalet içinde yaşıyor. Hayatta kalanlar Latin Amerika'da açlıktan ya da tedavi edilebilir hastalıklardan saatte 100 çocuk ölüyor. Ama yoksul, üreten ve yoksulluğu yasaklayan bu bölgenin sokaklarında ve kırlarında yoksul çocukların sayısı azalmıyor, tersine gittikçe artıyor. Çocuklar çoğunlukla yoksul ve yoksunlar çoğunlukla çocuk. Sistemin bütün rehineleri arasında en kötü durumda olanlar onlar. Toplum onların iliğini emiyor, onlara karşı her zaman tetikte, cezalandırıyor onları, bazen öldürüyor ama neredeyse hiç dinlemiyor ve asla anlamıyor. Bu çocuklar gündelik işlerde çalışan ya da bu dünyada ne işi ne de yeri olan insanların çocukları, ekmek parası kazanabilecekleri herhangi bir işte çalışarak yaşamaya mecbur. Yukarıdan aşağı ve soldan sağa bütün dünya haritası boyunca boğaz tokluğuna ya da çok az fazlasına canları çıkıncaya dek çalışıyorlar. Yürümeye başlar başlamaz iyi çocuk olmanın ödüllerini öğreniyorlar. Oğlanlar ve kızlar atölyelerde, dükkanlarda, 24 saat açık barlarda bedava emek ya da çok uluslu büyük şirketler için spor eşyaları üreten ihracat endüstrisinin ucuz emek gücü oluyorlar. Çiftliklerde ve şehirlerde kol emekçisi ya da evlerde hizmetçi olarak çalışıyor, verilen emirleri yerine getiriyorlar. Aile ekonomisinin kölesi olarak ya da küresel ekonominin kayıt dışı sektörlerinde dünya ekonomisinin hizmetindeki etkin iş gücünün en alt basamağındalar. Meksiko City'nin, Manila'nın ya da Lagos'un çöplerinde cam, teneke kutu ya da kağıt topluyorlar ve yemek artıkları için akbabalarla çarpışıyorlar. Java denizinde inci aramak için suya dalıyorlar. Kongo madenlerinde elmas peşindeler. Peru maden ocaklarında köstebeklik yapıyorlar. Tünellerin alçaklığı yüzünden vazgeçilmezler ve akciğerleri daha fazla dayanamayınca kimsesizler mezarlığını boyluyorlar. Kolombiya ve Tanzanya'da kahve topluyorlar. Tarım ilaçlarıyla zehirleniyorlar. Guatemala'da pamuk ve Honduras'ta muz plantasyonlarında tarım ilaçlarıyla zehirleniyorlar. Malezya'da yıldızdan yıldıza uzayan iş günlerinde kauçuk ağaçlarından süt topluyorlar. Birmanya'da tren rayları döşüyorlar. Hindistan'ın kuzeyinde cam ocaklarında eriyorlar, güneyinde tuğla ocaklarında. Bangladeş'te 300'den fazla farklı iş kolunda çalışıyorlar. Bitmek bilmeyen her gün için hiç ile neredeyse hiç arasında oynayan yevmiyelerle. Arap emirleri için deve arabaları sürüyorlar ve Plata Nehri çiftliklerinde atlı çobanlık yapıyorlar. Port-au-Prince, Colombo, Jakarta ya da Recife'de sahibin masasına servis yapıyorlar, masadan dökülenleri yeme hakkına karşılık. Bogota pazarlarında meyve, São Paulo otobüslerinde sakız satıyorlar. Lima, Quito ya da San Salvador caddelerinde arabaların camlarını siliyorlar. Caracas ya da Guanajuato sokaklarında ayakkabı boyuyorlar. Tayland'da elbise, Vietnam'da futbol ayakkabısı dikiyorlar. Pakistan'da futbol topu, Honduras ve Haiti'de beyzbol topu dikiyorlar. Sri Lanka plantasyonlarında babalarının borçlarını ödeyebilmek için çay ya da tütün ve Mısır'da Fransız parfümlerinde kullanılmak üzere yasemin topluyorlar. İran'da, Nepal'de ve Hindistan'da anne babaları tarafından kiralanıp gün doğumunun öncesinden gece yarısından sonraya kadar halı dokuyorlar ve biri onları kurtarmaya geldiğinde ona "Efendim benim yeni sahibim siz misiniz?" diye soruyorlar. Sudan'da babaları tarafından 100 dolara satılıp seks ve diğer her türlü işte çalışmak için sunuluyorlar. Kaçış 1. Gazeteci Karina Aviles, Meksiko City'de otobüslerin kapılarına asılan bir grup çocuğa uyuşturucuları sordu. "Kendimi çok iyi hissediyorum," dedi biri. "Sorunlarımdan kurtuluyorum." "Normal halime dönünce," dedi diğeri, "kendimi kafeslenmiş hissediyorum, küçük bir kuş gibi." Bu çocuklar Kuzey Kamyonculuk Merkezi'nin polisleri ve onların köpekleri tarafından sürekli kovalanıyordu. Şirketin genel müdürü gazeteciye açıkladı. "Çocukların ölmesine izin vermiyoruz çünkü bir yerde onlar da insan." Afrika'nın, Orta Doğu'nun ve Latin Amerika'nın bazı yerlerinde ordular çocukları zorla askere alıyor. Çocuk askerler savaşlarda öldürerek çalışıyor ama hepsinden önemlisi ölerek çalışıyorlar. Son Afrika savaşlarında kurbanların yarısı çocuklar. Geleneğin anlattığına ve gerçekliğin öğrettiğine göre erkek işi olan savaşın dışında neredeyse diğer tüm işlerde kız çocuklarının kolları da erkek çocuklarının kolları kadar faydalı. Ama emek piyasası kadınlara normal olarak uygulanan ayrımcılığı kız çocukları için yeniden üretiyor. Kız çocuklarına bir ücret ödendiğinde bu oğlan çocuklarına ödenen azıcık ücretten daha az oluyor. Pek çok kız çocuğunun kaderi olan fahişelik nispeten daha az olsa da bazı erkek çocukların da kaderi. Çok şaşırtıcı görünse de UNICEF'in 1997 raporuna göre bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 100 bin çocuk fahişe var. Ama seks pazarının çocuk kurbanlarının büyük çoğunluğu dünyanın güneyindeki genel evlerde ve sokaklarda çalışıyor. Geniş tüccar ağı, aracılar, turizm acenteleri ve pezevenklerden oluşan bu multimilyoner endüstrisi utanç verici bir dokunulmazlıkla çalışıyor. Latin Amerika'da yeni bir şey değil. 1536'da Puerto Rico'da ilk müsamaha evi açıldığından beri çocuk fuhuşu var. Bugün Hindistan'daki kadar olmasa da yarım milyon Brezilyalı ve bir o kadar da Taylandlı kız çocuğu onları sömüren yetişkinlerin hesabına bedenlerini satarak çalışıyor. Karayip Denizi'nin bazı plajlarında giderek serpilen müreffeh seks turizmi endüstrisi parasını ödeyenlere bakire kızlar sunuyor. Her yıl tüketim pazarına sürüklenen kızların sayısı artıyor. Uluslararası örgütlerin tahminlerine göre her yıl en az yarım milyon kız çocuğu bu küresel beden piyasasına sunuluyor. Evlerinde ya da dışarıda aileleri ya da başkaları için çalışan yoksul çocukların sayısı belirsiz. Çoğunlukla yasa dışı ve istatistiklerin dışında çalışıyorlar. Kaçış 2. Mexico City sokaklarında bir kız çocuğu tiner çekiyor, Bali, Tutkal ya da ne bulursa. Titremesi geçince anlatıyor. Şeytanı gördüm, yani onun içine girdim ve onun içinde uf. Bir kenarda kaldım, artık maceraya çıkacaktım, bina 8 katlıydı ve ben uçacaktım, uf. Tam uçacaktım ki orada hayal bitti, şeytanın içinden çıktım. En çok hoşuma giden hayal, Guadalupe bakiresi bana göründüğü zamanlar. Onu 2 kere gördüm. Peki diğer yoksul çocuklar? Onların çoğunluğu fazlalık. Piyasanın onlara ihtiyacı yok ve asla olmayacak. Yerleşik sistemin bakış açısına göre bu çocuklar çalmaya önce soludukları havadan başlıyor, sonra karşılarına ne çıkarsa çalıyorlar. Kundak ve mezar arasında açlık ya da kurşunlar yolculuklarına son veriyor. Yaşlılara değer vermeyen aynı üretim sistemi çocuklardan korkuyor. Yaşlılık bir başarısızlık, çocukluk bir tehlike. Giderek daha çok çocuk dışlanıyor ve uzmanların ifade ettiği gibi suça eğilimli doğuyor. Onlar nüfus fazlasının en tehlikeli kategorisi. Toplumsal bir tehdit olarak çocuk, Amerika'da küçüklerin antisosyal tutumu, uzun yıllardan beri Pan-Amerikan çocuk kongrelerinin daimi konusu. Köyden kente gelen çocuklar ve genel olarak yoksul çocuklar, kongrelerin bize 1963'ten beri bildirdiğine göre potansiyel olarak antisosyaller. Hükümetler ve konunun bazı uzmanları kötü alışkanlıklara ve şiddet hastalığına yakalanmış çocuklar konusunda takıntılılar. Her çocuk olası bir El Niño kasırgasını içinde barındırıyor ve ortaya dökebilecekleri yıkımı engellemek gerekiyor. 1979'da Montevideo'da gerçekleşen 1. Güney Amerika Polis Kongresi'nde Kolombiya polisi şu açıklamayı yaptı. 18 yaş altı nüfusta görülen ve günden güne yükselen artışa bakarak kalabalık bir potansiyel suçlu nüfusun geldiğini tahmin ediyoruz. Latin Amerika ülkelerinde piyasanın hegemonyası dayanışma bağlarını yok ediyor ve ortak sosyal dokuyu parçalıyor. Mülkiyet hakkının tek geçerli hakka dönüştüğü ülkelerde bu hiç kimseleri, hiçbir şeyin sahiplerini nasıl bir kader bekliyor? Ya kimsenin çocuğu olmayanları? Açlık gün geçtikçe daha çok çocuğu hırsızlığa, dilenciliğe, fahişeliğe itiyor ve tüketim toplumu reddettiğini sunduğu bu çocukları aşağılıyor. Onlarsa kendilerini bekleyen ölümün mutlaklığı karşısında birleşerek umutsuzluk çeteleriyle intikam alıyor. UNICEF'e göre 1995 yılında Latin Amerika'nın büyük şehirlerinde terk edilmiş 8 milyon sokak çocuğu var. İnsan Hakları Gözlem Örgütü'ne göre 1993 yılında polise bağlı birlikler Kolombiya'da her gün 6, Brezilya'da 4 çocuğu öldürdü. İki aşırı ucun bir de ortası var. Varlığın tutsakları olarak yaşayan çocuklarla, kimsesizliğin tutsakları olarak yaşayan çocukların arasında hiçbir şeyden biraz daha fazlasına ama her şeyden çok daha azına sahip olan çocuklar var. Onlar giderek daha az ve daha az özgür. Olmana izin vermek ya da olmana izin vermemek, işte bütün mesele bu, diyor İspanyol mizahçı Chumi Chumez. Düzeni kutsarken düzensizlik üreten toplum bu çocukların özgürlüğünü günden güne ellerinden alıyor. Orta sınıfın korkusu, yer ayaklarının altından kayıyor, artık güvenceler yok, istikrarsız istikrar, işler buharlaşıyor, para yok oluyor, ay sonunu getirmek bir kahramanlık. Hoş geldin orta sınıf diye selamlıyor Buenos Aires'in en yoksul mahallelerinden birinin girişindeki yazı. Orta sınıf hala bir sahtekarlık içinde yaşıyor. Yasaya itaat ediyormuş ve inanıyormuşçasına sahip olduğundan daha fazlasına sahipmiş gibi yapıyor. İnsan tüketen bu pandomimi sürdürmek hiç bu kadar zor olmamıştı. Orta sınıfın borçlardan soluğu kesilmiş, korkudan felce uğramış ve panik içinde büyütüyor çocuklarını. Yaşama korkusu, düşme korkusu, işini kaybetme korkusu, otomobilini, evini, eşyalarını kaybetme korkusu, olabilmesi için sahip olması gereken şeylere ulaşamama korkusu. Ama kamu güvenliği için atılan kolektif çığlıkta pusuya yatmış suç canavarlarının tehdidi altında en yüksek sesle bağıran yine orta sınıf. Sanki kendi mülkiyetiymiş gibi sistemi savunuyor, oysa yerinden olma tehdidi ve kira parası yüzünden beli bükülmüş bir kiracıdan başka bir şey değil. Sağ duysun diye. Dünyada gıda yetersizliğine maruz kalan çocukların sayısı artıyor. Her yıl 5 yaşın altında 12 milyon çocuk ishal, anemi ve açlığın neden olduğu diğer hastalıklardan ölüyor. 1998 yılı raporunda bunun gibi veriler sunan UNICEF, dünyanın açlığa ve çocuk ölümlerine karşı mücadeleye öncelik vermesini öneriyor. Bunun gerçekleşebilmesi için de günümüz dünyasının geçerli tek savunmasına başvuruyor. Vitamin ve mineral eksikliği nedeniyle gerçekleşen sakatlıklar, düşük üretim ve ölümler bazı ülkelerin gayri safi milli hasılalarında %5'ten daha fazla bir kayba neden oluyor. Korku tuzağına yakalanmış orta sınıf çocuklarının giderek daha fazlası eve kapatılmanın sıkıntısını çekmeye mahkum oluyor. Çoktan şimdinin şehri olan geleceğin şehrinde elektronik dadılar tarafından gözetlenen tele çocuklar, tele evlerinin bir penceresinden sokağa izleyecekler. Şiddet yüzünden ya da şiddet korkusu yüzünden yasaklanmış sokağa, her zaman tehlikeli şeylerin olduğu ve bazen olağanüstü şeylerin hayatın görmeye değer yanlarının gerçekleştiği sokağı. Birinci ayrımın sonu sayfa 27.